Evet, şimdi kaldığımız yerden şey yapalım. Yani ara vermemizin bir şeyi yok, özel bir nedeni yok. Sadece zamanı gelmişti. Neydi ara? Bu. Evet.
Doğa yasalarından bahsediyoruz.
Doğa yasaları, nous, değil mi? Doğa yasaları özdeksel evrenin biçimi diyorduk. Ve o biçim olmadan içerik. Şimdi o zaman burada mantık biliminin neden zorunlu olduğu anlaşılıyor. Çünkü mantık bilimi bu kavramların çözümlemesinin bilimi olduğu için biz herhangi bir özel felsefe bölümüne geldiğimiz zaman bu kavramları önceden çözümlemiş olmamız gerekiyor. Yani temelde organon yatıyor. Aristoteles'in şeyi de bu. Yöntemi de bu. Biçim ve özdek, biçim ve içerik filan. Bunlar kavrandığı zaman biz bunları şey yapabiliriz. Felsefi olarak kullanabiliriz, uygulayabiliriz başka alanlara. Başka alanlar dediğimizde doğa, tarih ya da yani görgü alanlar, uzay ve zamandaki ve tin alanındaki bölümler. Şimdi merhaba. Şimdi bu biçim ve içerik ayrılmazdır. Yani biçimin içerikten ayrılması analitik olarak olanaklı ve bu analitik biraz önce dedik o formalizm konusu falan bunlar hep analitik düşüncenin şeyleri. Yanlışları ve o suçlamaları diyalektik yani onlar yani suçlama diyoruz çünkü şey gerçekten bir suçlama şeklinde kullanıldı. O kültüre öyle girdi. Formalizm konusu. Bunu diyalektik düşünürlerin yapmaları olası değil, olanaklı değil. Yani bunlar çocuk değil. Bunlar Hegel, Aristoteles, Platon gibi insanlığın şeyleri. Yani bugün bile saygı duyduğu önemli büyük düşünürler. Yani bunların büyüklükleri şeyde yatmıyor. Kişiselliklerinde ya da insansal yanlarında değil. Yani düşüncelerinin bir yerde nousa ya da logosa ulaşabilmede gösterdiği başarıda yatıyor. Yani bir sanatçı neden büyüktür? Büyük sözüne sanatçıya uygulamak bizi küçültmüyor. Ama sanatçının büyük olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Çünkü sanatçının büyüklüğünü belirleyen şey onun güzellik idealine yaklaşabilmesi. Yani nedense bazı bireyler daha şanslı oluyorlar. Tarihsel olarak, kültürel olarak, çevreleri açısından, eğitimleri açısından, aileleri açısından. Yani Mozart'ı düşünün, onu yaratan ortam şey değil yani bir arka mahalle değil, kenar mahalle değil. Sarayda yaratılması Mozart'ı küçülten bir şey değil. Marie Antoinette'in yanında yaşamış olması, onu tanımış olması, onu küçülten bir şey değil. Tersine onu büyüten bir şey. Yani küçük bir çocuk o ortamda büyük bir tinsel zenginlik kazanır, büyüklük kazanır. Yani kültür başka yönleriyle yanlış olabilir, adaletsiz olabilir vesaire. Ama yani şimdi şey, yani tarihte büyük olanın büyüklüğünü tanımak bir erdem ve bundan kaçınmamak gerekir. Bu bizi küçülten bir şey değil. Yani tersin böyle şeyler olduğu için, böyle felsefeciler, böyle sanatçılar olduğu için insanlığın büyüklüğünü kabul edebiliriz. Yoksa yani sadece gündelik işlerine kısıtlanmış insanlara bakarak biz insanlığın büyüklüğünü, değerini şey yapamayız. Göremeyiz. Bu felsefede de böyle ve buradaki şey hata şeydi yani az bir kültürel bakış açısından anlaşılmayan bir şeye bakmak. Düzleme bakmak ve orayı o kendi düşük kriterleriyle yorumlamaya, yargılamaya falan mahkum etmeye çalışmak. Bunu yapmamak lazım. Yani insan büyüklüğü tanınsa daha iyi olur. Şimdi öz ve biçim ya da böyle karşıt kavramların birliği. Bunlar düşüncenin nesnel devimi. Yani bu şey değil, düşünürlerin icat ettikleri bir şey değil. O karşıtların birliği aynı zamanda reel olan bir şey. Şeyi düşünelim. Yani Nous'un ilke olarak ileri sürülmesinin daha başka imlemleri. Nous, insan zihni, insan olmaya dedik ve bunu Anaxagoras o anlamda demek istemiyor. Ya da yani Anaxagoras'ın nous diye ileri sürdüğü şey sadece bireysel bir insanın şeyi değil. Zihni onları değil. Çünkü o zaman saçma olacak değil mi? Yani evrenin nedeni bireysel kişinin, şu kişinin ya da bu kişinin anlığıdır ya da nous'udur falan. Bu böyle bir şey demiyor Anaxagoras. Burada önemli olan şu, Anaxagoras'ın nous'u içerikte, yani kavramsal içerikte öznel ve nesnel olarak bir ayrım taşımıyor ya da birlik taşıyor. Yani insanın düşünceleri, şimdi onu biz nasıl göreceğiz? İnsan düşünceleri, insan düşünceleri oldukları için öznel. Diyebilir miyiz? Yani ben düşünüyorsam, benim bilincimde ise bu öznel. Ve ben realiteyi, yani dışındaki nesnel dünyayı o kavramlarla belirliyorum. Dolayısıyla ben dışsal olarak ilişkiye girdiğim zaman nesnelerle, dış realiteyle aslında kendi içimde kalıyorum ve kendimle ilişkiye giriyorum. Yani bilinç şöyle yapıyor. Kendi içeriğini dışına yansıtıyor ve onun oradan yansıma olduğunun bilincinde olmadan ona nesnel bir varlık ya da varoluş yüklüyor. Yani Thales realitenin ya da gerçek realite, realitenin özü ya da gerçek realite sudur dediği zaman karşısında nesnel bir şeyin varlığını kastediyordu. Aslında yaptığı şey kafasındaki öznel bir tasarımı oraya yansıtmak ve onun öznel olduğunu farkına, onun öznel olduğunu farkına varmamak. Evet, tam tamamla şeyini. Özel ve nesnel.
Karşıtlık nedir o zaman? Yani o insanın kendi kendiyle mi karşıtlı olduğu? Yani öznel bakabilen insan, nesnel bakamadığı, nesnel de bakabilir.
Orada benim demek istediğim şu, yani biz kendi kavramlarımızla düşündüğümüz zaman, realiteyi tanımladığımız zaman aslında realite dediğimiz şeyde kendi kendimizle ilişkiye giriyoruz.
Aslında nesnel baktığı zaman insan aslında bir yerde özel
bakıyor. Özel bakıyor. Ve burada ne yapacağız? Yani bu zor bir nokta ve birçok insanı da yanıltan bir nokta. Yani nous, öznel dediğimiz zaman ki öyle aslında, yani anlık ya da hus dediğimiz şey öznel ve bu öznelliğin yani bu onun ne olduğunu da biliyoruz. Bir kavramsal bütün ve bu kavramsal bütün bizim bilgi aracımız. Öyle değil mi? Yani bilgi, kavramlar az geliyorsa duyuları da katabiliriz. Duyular da bende öznel olan ve duyular özellikle de zaten sanki tek taraflı olarak öznel olan bir şey. Yani duyular ya da duygular, bunlar açıkça kişiye ait, bilince ait öznellikler ve kavramlar gibi nesnellik ya da evrensellik de taşımıyorlar. Şimdi o yüzden karıştırmamak için duyuları ve duyguları bir tarafa bırakalım ve sadece kavramlara bakalım. Diyelim ki realiteyi biz kavramlarla belirliyoruz. Yani özdek, kuvvet, işte ivme, uzay zaman ya da politik kavramlar ya da kültürel kavramlar vesaire. Bütün bu kavramlar öznel. Ben o zaman nesnede, realitede aslında onu değil, kendi kendime biliyor oluyorum. Bu öznelliği nasıl kıracağız? Bir şey diyecek miyim? Bir ver yanıtını. Yani diyorsun ki şu kişi iyidir. Şu kişi güzeldir. Şu kişi kıskançtır. Şu kişi bilgilidir falan. Bütün bu kategoriler o senin karşında aldığın bireyselliği yüklediğin özel kategoriler.
Ama ve eskiden ben karşımda
evet.
Bir yerde de hani senin dedin karşımda kafasındaki
kavram
olarak bak. Kullanırken bunu işte sadece oradaki
Eksiklik.
Farkında değildi. Ama o an ben düşündüm ki hani bir şekilde bunu okuyan farklı kişiler var.
Herkes öyle düşünüyor. Yani başkaları değişik düşünseler o zaman öyle bir hatırlatma olabilir ama kavramlar, öznel diyoruz. Bizim nesnellik nerede? Bir dakika, o zaman bir daha söylerim. Başka türlü düşünen varsa onlar şey yapsın. Burada galiba şey yapıyoruz, yani rezonans kuruyoruz. Bilgi dedik, kavramsal bir şey ve kavramlar benim öznelliğime ait olan şeyler. Benim egoma, benim düşünceme ve usuma ait olan şeyler. Yani bunlar, önemli olan şu anda bunların içeride olmaları. Ve realiteyi ben bu kavramlarla şey yapıyorum, belirliyorum, tanımlıyorum, biçimlendiriyorum ve bilgi dediğim şey bu. Yani F eşittir MA dediğim zaman bu kuvvet, oradaki eşitlik ve kütle ve ivme kavramları bunlar öznel. Öyle mi? Benim kavramlarım, benim düşüncelerim, senin düşüncelerin, onun düşüncelerin. Yani bunlar öznelliğimizde olan şeyler. Önsokratikler öyle düşünmüyorlar. Yani önsokratikler mesela Thales her şeyin kökeni sudur dediği zaman o sunun, onun yani Thales'in bilincindeki bir öznellik olduğunu aklımızdan bile geçirmiyor. O suyu hep nesnel olarak, hep real olarak düşünüyor ve normal olarak bizler de öyle yapıyoruz. Yani genel kültür içinde biz de özek dediğimiz zaman, taş, tahta dediğimiz zaman, demir dediğimiz zaman vesaire ne dersek diyelim, bunların nesnel olmadıklarının bilincine varmıyoruz. Ve bu bilinç dönümü ilk kez şeyde oluyor. Anaksagoras'ta oluyor. Yani Anaksagoras gerçek varlığın burada olduğunu söylüyor. Çok farklı. Thales su derken o su da kafasında, yani Thales'in kafasının içinde su var demek istemiyorum. Thales'in kafasının içinde su tasarımı var. Ya da Eleatiklerde varlıktı. Empedokles'te ateş, su falan. Bunlar tasarımlar. Yani öznede olan şeyler. Düşünce biçimleri, öyle diyebiliriz. Ama bunlar onlar tarafından şey diye düşünülüyor. Nesnel olarak düşünülüyor. Burası şey mi? Karışık mı? Bulanık mı? Yoksa net mi? Çok açık. Yani o zaman gerçekten muazzam ilerleme yapabiliriz ve... Evet? Ondan sonra.
Özellik idealizmle alakalı bir şey değil mi?
Şimdi idealizm konusu, realizm falan bunlarla... evet, bunları ayrıca ele alacağız ya da alabiliriz, almayabiliriz. Sen neyse, yani aldık da zaten. Sitede de o konuda şeyler var, yazılar var. Yani felsefecilerin bunlara ne ad verip vermediklerini daha sonra, işin aslını gördükten sonra, kafamızda bir model oluşturduktan sonra ölçebiliriz. Yani felsefeciler idealizmle şey anlıyorlar, sonluğunun gerçek varlık taşımayan bir şey olduğunu. Bu düşünmesi biraz daha zor bir şey. Ama şimdi biz kabaca şeyi anlayabiliriz. Şimdi Immanuel Kant diye bir düşünce var değil mi? Biliyorsunuz. Sitede. Yani İdeayin sitesinde ben onlara şey dedim, ırkçı dörtler, onlardan biri olarak gördüm. Çünkü yani yazısı var, kitabı var, ortada internet metni var, çevirileri falan filan. Yani Kant öyle bir felsefeci ki insanın karalığından, derisinin karalığından onun aptal olduğunu çıkartabiliyor. Böyle bir şey yapabiliyor. Yapmış. Ve yine de onu işte sürekli barış bilmem ne diye böyle popüler tutmaya çalışıyorlar ve yani önemli bir kişi. Önemli olması, büyük olması, doğru olması falan filan anlamına gelmiyor. Yani önemli olan çok fazla şey var. Kötülük var dünyada. Ya da eksiklik ya da yanlışlık. Yani ırkçılık doğru bir şey diye kabul edemiyoruz biz. Genel olarak insanlık bugün ırkçılığı şey yapıyor. Yani aptallık olarak. Ve Kant o konuda şey. Yani öyle kötü bir leke var. Bu Kant'ın her tarafının kapkara olduğu demek değil. Her neyse. Şimdi bu Kant'ın şeyinde, sisteminde kategoriler var, yani felsefesinde kategoriler var ve Kant bu kategorileri bilginin, deneyimin oluşturucusu olarak bunları kullanıyor. Tabii duysal sezgi şey olarak, ek olarak ve kategorilerin tamamen özden olduklarını söylüyor. Yani o a priori konusu da Kant'ta özellikle ön plana çıkan bir şey. Bunlar deneyimden kazanılmayan ama deneyimi önceleyen, yani orada a priori olan ve dolayısıyla deneyimin oluşumuna katılan iki yandan biri diyor. Deneyim demek orada Kant'ın bağlamında duyu algısı gibi bir şey aşağı yukarı. Bir şeyi algılarken bir taraftan duyu öğeleri var, öte taraftan ne var? Kavramsal öğeler var. Yani bir kare algılıyorsan, o gördüğün çizgiler falan mesela şuradaki dikdörtgen, burada bir fiziksel, duysal etmen var, duyum var. Ama o aynı zamanda o şeyde, süreçte sen kategoriler de kullanıyorsun. Yani kare diyorsun, yuvarlak diyorsun. Ya da tabii hepsi geometrik olmak zorunda değil. Yani iyi dersin, moral kategoriler kullanabilirsin, kötü diyebilirsin. Ya da bilimsel kategoriler falan. Yani Kant oradan girdi. Kant bilgide öznel öğeden şey yapıyor. Ve Kant öznel idealist. Şimdi şeyi hatırlayın, Zenon'u hatırlayın. Zenon diyalektiği şey yapıyordu, kabul ediyordu. Ediyor muydu? Genellikle idealistler sanki diyalektiği kabul etmiyorlarmış gibi biliniyor. Tam tersine. Zenon diyalektiği kabul ediyor. Ve onun çelişki olduğunu da görüyor. Yani karşıtların birliğini ileri sürmenin çelişki olduğunu da görüyor. Zenon'un kabul etmediği şey diyalektiğin reel olmasıydı. Nesnel olması. Onu kabul etmiyordu. Kant tam olarak aynı şeyi yapıyor. Kant diyalektik demiyor da ona özellikle çatışkı diyor, antinomiler falan diyor ve Kant'ın antinomilerinin özelliği de Zenon'un çelişkileriyle bir, paradokslarıyla bir, tam anlamıyla bir. Çünkü ikisi de özler.
Anaksagoras'ın ne olsa öznel
değil. Değil. Anaksagoras'ın ne olsa nesnel, değil mi?
İnsana bağlı.
Değil. Evet. O çok farklı. Ya bu parçaları şey yapalım, doğru yerlerine oturtalım, doğru bağlantıları kuralım. Biliyorsunuz felsefe bağlantı demek, çünkü us demek. Yani kategoriler, kavramlar, bunlar öznel olarak görüldükleri zaman kimin yani bunun örnekleri işte şey, dediğim gibi elastikler, kan falan. Rasyonalistler, bu görgücüler de, bu bütün görgücüler de bu kategoriye giriyorlar. Kim görgücüler? David Hume filan. Yani bu, biz burada şey yapmıyoruz şimdi, mahkeme yapmıyoruz. Yani bu irdeleme yapıyoruz ve bunları doğru bilmek zorundayız. Yani çünkü yargıçların bizden olması gerekir. Hep her birimiz kendimiz yargılamalıyız. Burada şey olmamalı. Yani insanın dürüst olduğu, olabileceği ilk yer burası, düşüncesi. Kimse benim düşüncemi zorlayamaz. Kimse oraya ulaşamaz. Kimse orayı karıştıramaz. Orada ben kesin olarak özgürüm. Ve gerçeği bulabileceğin yer orası. Orada kendimize o özgürlüğü tanımalıyız.
Buradan ben yeni geldim. Gördüklük amplist.
Amplist. Evet, amplistler. Onlar niye Kant gibi falan diyoruz? Çünkü orada da kategoriler, kavramlar öznellikten öte bir değer taşımıyorlar. Yani onların zaten kuşkuculuklarının şeyi bu. Temeli bu. Kuşkucunun ileri sürdüğü şey realitenin bilinemeyeceği, gerçeğin bilinemeyeceği değişik gerekçeler getiriyorlar o bilgisizlik zemini olarak. Ve ama eğer kategoriler sadece öznel ise, sadece benim kafama sınırlıysalar, benim bilincime sınırlıysalar, o zaman bir bilgiden söz etme şansınız kalmayacak. Çünkü bütün bildiğim şey kendim olacak. Yani o senin verdiğin örnekte dışarıdaki bir nesneyi çeşitli iklimlerle tanıyoruz. O soru vardı. Biraz açar mısın onu? Ya da tekrar sen evet. Söyle. Evet.
Ben de hani bu ilişkiyi dediğimiz bir başka kişi olup onun da söylediklerinden yararlanarak değiştiriyorsak bazı şeyleri sadece o zaman kendimizin düşünmeler tanımayan başlıyoruz.
Onların başkalarından duyduğumuz şeyler
yani şimdi... Daha objektif olup onun söylediklerinden de
burada Onu o evet. Ama o ikinci birey de dışa ait aslında.
Ama o sadece işte uzaydır, mühendisim de sen ona bir şey düşünüyorsun kavram olarak da onu öyle tanımlıyorsun gibi tek taraflı sadece senin kendi içinde bir olayın olmuyor. Onunla bir diyaloğun olmasından bahsediyorsun.
O zaman şöyle demek lazım. Onunla diyaloğun da kendinle diyalogtan başka bir şey değil. Öyle demek gerekir. Yani dış dünya ile bütün ilişki içselse evet o zaman kişiler de o kuralın içindeler. Çünkü senin söylediğin şeyler şu an hepimize ses dalgalarıyla ses olarak geliyor. Kavram olarak gelmiyor. Sen bize kavram göndermiyorsun. Düşünce göndermiyorsun. Ne gönderiyorsun?
Şimdi
titreşim.
Evet. Ümgelerini düşünceleri, düşünceleri sözcükleri, sözcükleri cümleleri döküyor. Biz o cümleleri alıyoruz.
Ama onları öyle cümle olarak almıyoruz. Ne olarak alıyoruz? Ses olarak alıyoruz.
Aynı olması imkan yok. Herkesin farklı bir evlat var. İmkansız.
Aynı değil. Ya. O, ama orada bir atlama yaptın. Yani sözcükler düşüncelere, düşünceler sözcüklere, cümlelere falan çevrilip postalanıyor.
İşte eter için.
Ama neyle gidiyor? Neyle gidiyor? Havayla gidiyor. Evet, bütün bunlar kimyasal, fiziksel olaylar değil mi? Hı. Burada kavram var mı? Yok, yani benim sana konuşurken...
Bir kavram var sonra.
Var ama sonradan var. Hı. Yani ben sana ancak şey gönderebiliyorum, ses dalgaları.
Sadece impuls gönderiyorum.
Ses dalgaları, fiziksel şeyler gönderiyorum. Orada o fiziksel titreşim, kulak zarı vesaire ve beyin onu şeye çeviriyor. Anlamlandırıyor ve o öznede yeniden üretiliyor. Yani evet yani
aslında zaten benim kafamda var. Ne dersin?
Evet.
Benim kafamda var. Benim kafamda.
Çünkü ben
aldım ama benimdir artık.
Evet. Çince göndersem bir şey anlamayacaksın. Çünkü o yok kafanda ama onu şimdi burada önemli olan şu. Şimdi bu konunun perspektifini yakalamak zor aslında. Yani gerçekten çok şey soyut bir konu. Yani karmaşık değil ama özellikle de soyut yani yalın. Yani sesli iletişimde bile insan o içselliğinin dışına çıkmıyor.
O zaman nesnel dünya sadece benim beynimdeki elektrik uyarılarından ibaret kalıyor.
Bu bu
ama her şey benim beynime bağlı.
Evet.
Şey olmuyor mu yani öznel idealizm?
Öznel idealizm denen şey bu. Bu şeyden çok farklı. Nesnel idealizm denen şeyden çok farklı. Bu öznel idealizm. Yani bütün realite benim beynimdedir, benim düşüncemdedir diyenler klasik felsefeciler değil. Bunu net olarak yani bu konuda yanlış kanı edinmemek gerekir. Bu bir insanın felsefi yazgısını belirleyen bir şey. Onu söyleyenler yani bütün dünya benim öznelliğimdedir diyenler görgücüler, kuşkucular ve elastikler aynı zamanda. Yani bütün gerçek varlık, gerçek nesnel varlık içeridedir. Yani şimdi bunları başka kaynaklardan okuyun ve yani böyle bir ayrım var. Yani bu nesnel idealizm, örneğin Platon'un idealizmini düşünün yalın olarak çok şey açık bir örnek çünkü Platon'un ideaları biliyoruz değil mi? Platon'un ilahları şey değil, sadece nous'a sınırlı değil. O da şey kullanıyor, entelektüel ayrımlar yaparken nous diyor, sonra dianoia diyor. O Plotinus'un aldığı şey, kullandığı şey o muhtemelen diyor. Ve ondan sonra daha alt bilgi aşamaları var, iki tane daha. Yani şimdi bir yanı sadece nasıl algıladı. Mesela bu renk ben şimdi şu algılama ve duyun konusunu şey yapın iyice tespit edin. Yani bu bir seferde bitmeyecek ama şu renk fiziksel ışık dalgası olarak duyuluyor değil mi? Bir alan ya da eter içinde herhangi bir şekilde fiziksel olarak gözümüze ulaşıyor ve o reseptörler alıyor. Sinir hücreleri, aksonlar bilmem neler beyinde o tıbbın incelemesi, kimyanın, biyokimyanın falan incelemesi gereken bir alan. Yani şey, elektriksel moleküler düzeyinde çözmek için o alanlarda araştırma yapmak lazım. Ama biz şunu biliyoruz. O orada, oradan gelen elektromanyetik fenomen, yani dalgalar bizde kırmızı renge dönüşüyor. Yani belli bir dalga boyundaki dalga ya da belli bir boydaki ve frekanstaki dalga bizde şu rengi ya da bu rengi üretiyor. O renk nesnenin kendisinde değil. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani hepimizin usulünün buna yetenekli olması gerekir. Duyumlar öznel. Yani kulağımıza çarpan, kulaklarımıza çarpan ses dalgaları, hava titreşimleri daha doğrusu değiller. Bizim hepimizin beyninde şu an yarattığımız sesler değiller. Yani aslında siz hepimiz şu anda ben kafanızda kendinizi duyuyorsunuz, beni değil.
O zaman bilgi
ha? Bu daha kolay bir örnek. Duyum, duyumun öznelliği.
Yani kırmızı da anladım da.
Ses, ne farkı var? Orada orada şey var. Tikel deneyimin, bireysel deneyimin paylaşılamayacağı gibi bir konu var. Yani ben bu görgücüler onunla uğraşmışlar ve orada özel dünyalardayız. Çünkü bazıları kırmızıyı mavi olarak görüyor zaten, onu biliyoruz. Ama hiç kimse kareyi bin derecelik bir dörtgen olarak algılamıyor. Yani karenin 360 derecelik açılarının olduğunu herkes şey. Yani bunlar nesneler. Ama duyum yani duyumların nesne olma şansı yok. Şimdi bir daha şey yapalım. Öznellik içeride kalmak. Yani birisinin kendi bilincinde, duyu algısına vesaire kalmak demek. Yani şimdi bunları kendimiz kendimize ispat edebiliriz. Eğer biraz fizik biliyorsak, biraz tıp biliyorsak ya da fizyoloji biliyorsak bu yeterli. Yani buradaki kavramı anlamak için. Dediğim gibi ben seni duyarken aslında kendimi duyuyorum. Çünkü bizim aramızdaki sadece bir hava ve onun titreşimleri. Görmek için de anlaşılıyor. Yani
bir şeyler yoluyla anlaşmıyor. Onlar sadece bir anlamda taşıyıcı
takım
bazılar. Biz esasında kavramlarla, kavramsallaştırarak anlaşıyoruz. Veya evrensellik bu anlamda.
Evet.
Yani insanların anlaşabilmesinin hatta bir dil kurabilmesinin yolu bile
tabii. Yine aynı paylaş. Burada bizim paylaştığımız şey logos. Orada ortağız ve biriz ama duyular, duyumlar, algılar bunlar genellikle şey, çok özel şeyler ve yani onları dışarı çıkarma şansımız yok. Yani ben size gördüğüm bir rengi nasıl anlatabilirim? Mümkün değil. Yani ancak çizebilirim. O da algılayan acaba benimle aynı algılama eşiklerini, duyarları taşıyor mu? Yani mesela farklı olabilir. Onun gibi evet. O evren, işte onu düşünceyle saptayabiliriz. Yani şeyde yok, duysal olarak karşınızda kendinizi bulduğunu söyleyemeyiz. Yani ben şimdi bir duygu duyuyorum bir insana karşı, seviyorum falan ve onu karşımda nasıl bulabilirim? Yani o duygu benim içinde olan bir şey ve özel olarak buluyorum. Duyguyu nasıl iletebilirsin? O zaman çok kolay olurdu. Yani ben eğer duygularımı karşımdakine verebilseydim yani o zaman yani insanlar etkileşebilir. Duygusal olarak da o mutlaka fiziksel bir ortam değil. İnsanlar birbirlerini gözlü yani orada da şey var. Tabii ki yine fiziksel ortamlar. Yani duygularını da aktarabiliyorlar. Neyle? Ses tonuyla, yüz ifadesiyle ya da başka mimiklerle, el kol hareketleriyle falan. Yani ama onlar şey, kavramsal değil. Şimdi kavram...
Nesnelliğe nasıl ulaşılıyor bu zaman?
Onu Levent biliyor.
Peki burada bilgi kavramı, yani bilginin dayandığı öznel, bilgi öznel.
Bu, evet, bilgi özneldir burada. Yani bu anlamda bilgi özneldir. Ömer'in eklediği şey, peki o öznellikten nasıl çıkacağız? O zaman şey olur, Matrix'teki gibi oluruz ve şeyde kalırız.
Burada bir birlik var.
Öznellik içinde kalırız. Hatırlıyor musunuz o filmi, gördünüz mü? Morpheus, o kimdi Matrix'te o şey, öznel idealist? Pirzolanın tadını falan sanal olarak yaşayan ama real pirzolayı yemeyen ve yine de arada bir fark yok diyen bir şey var, tip var.
Schiffer.
Evet, o Morpheus değil. Morpheus daha akıllı. Morpheus işi biliyor. Morpheus Sokrates'in durumunda. Ha?
Ha? Kırmızı giyen tek kişi.
Evet. Yani orada Morpheus Sokrates değil mi? Yani şeyi bilenler, mağaranın dışını bilenler ve realitenin nesnel olduğunu, olması gerektiğini bilen. Şimdi yani biz o şeyden, öznellikten nasıl kurtulacağız? Onu daha dış dünyanın varlığı. Bu dış dünyanın varlığı konusu. Özellikle yine analitik düşünürler. Yani Bertrand Russell, Moore var. Ne Moore'du? Ha? Thomas More. Hayır, Thomas değil ya. Russell'a yakın olan. Cambridge'den. Öyle bir More var. Onun yazısı var. Derek Cork'ta var. Yani okuyabilirsiniz o realite konusunu. Bu gerçekten şey. Yani bundan çıkmak gerekir. Evet. Şimdi orada varlığın yani biz varlığı yine burada şey yapıyoruz. Varlıktan daha fazla bir şey olarak düşünüyoruz. Eğer nesnel dünyanın varlığı dediğimiz zaman sanki nesnel dünya fiziksel olmalıymış gibi bir şey anlıyoruz. O hatadan kurtulmamız gerekiyor. Ne? Evet. Emin misin? Tamam, iyimser olmak iyi bir şey. Şimdi nesnelliğin varlığını yani aslında şimdi şöyle bir şey uygulayabiliriz burada. Öznellik ve nesnellik birdir demiyoruz olanaklı. Çünkü yani nesnellik olmadan öznellik söz konusu olamaz. Ama burada bu tabii diyalektik olarak var ya da yani biz onu böyle bir yapay bir simit gibi, can kuran simidi gibi kullanmıyoruz aslında orada. Öyle bir bağlantı. Yani sorunun şeyi anlamını analiz etmeli. Sorunun ve de tabii ki yanıtın. Şimdi dış dünyanın nesnelliği ya da öznelliğin sınırının ötesi dediğimiz zaman soru doğru mu soruluyor? Yani eğer şeyi kavramsal öznel, iç dünya, kafamızda oluşan realitenin tasarımına denk düşen ya da karşılık düşen bir şeyin olup olmadığını soruyoruz. Onun fiziksel olup olmadığını sormak ayrı bir şey. Çünkü yani realite tinsel de olabilir. Yani kültürel varlıklar ve bunlar şey değil. Doğa cisimleri gibi şeyler değiller. Onlar da var. Şimdi o zaman şöyle yapacağız bu konuyu. Yani değişik kaynaklardan değişik görüşleri getirmemiz lazım. Benim şu anda onları kafadan alıntılamam çok şey değil. Doğru olmayacak. Evet, yani şimdi devam edelim mi şeye? Dış dünyanın edelim. Ha? Nesnelliğe devam edelim. Tamam. Nesnellikle denmek istenen nedir? Onu düşünmemiz lazım. Yani o konudaki tasarımları şey yapacağız. Uzaklaştıracağız kafamızdan. Çünkü dış dünyanın nesnelliği dendiği zaman onunla anlatılmak istenen şey yani fiziksel bir varlık ya da böyle duysal sertlik, uzaysallık falan demek değil. Değil mi? Nesnellik derken öznenin dışında bir varlık denmek isteniyor. Realite derken yani dış dünyanın realliğinin olup olmadığı. Burada nesnellik ve realite de aynı anlamda eşdeğer olarak kullanılıyor. Yani düşündüğün şeyler varsa bunu girin araya çünkü şey iyice açmamız lazım.
Bilgi denilen şey özden olduğu için bilginin neden geldiğini mesela değil mi? Bir de yani sadece yani nesnellik gerçeklik olarak falan ama bir de kavramsal gerçeklik olarak algılanması lazım değil mi?
Evet.
Yani kavram o zaman öyle özden olmak, özden kavramı, nesnel kavramı, bunları mı ayırmak gerekiyor? Yani sadece bizim düşüncemizdeki kavram.
Evet.
Bizim düşündüğümüz kavramlar kavram denemez aslında. O zaman nesnel olarak herkesin anladığı bir kavram. Yani belki yani birçok kişinin katılması yani dünyada %100 o kavrama katılmasa da kişiler. Yani diyelim ki rasyonalistlerin veya görgücülerin inandığı bir kavram. Görgücü olduğunu iddia eden kişiler aynı kavrama inanması yani o aynı kavramdan anlaması gereken şeyler aynı olmaz mı? O zaman ona o tarzdaki bir kavrama nesnellik denilemez yani nesnel kavram denilemez. Ben mi yanlış
söylüyorum? Şimdi nesnel kavram derken şunu anlamalıyız yani herkesin
aynı
olan. Evet evrensel.
Kavram nasıl özel diyebiliriz? O zaman o özel olan kavram olmaz kişisel düşünce olur.
Böyle güzel. Güzel. Yani devam et. Nesnellik ve evrensellik birdir dedim.
Evet. Yani o zaman.
Birdir ve böyle bir şey öznel olamaz. Salt öznel olamaz. Ya kavramın öznel olduğu konusunda bir şeyimiz yok, kuşkumuz yok. Düşüncelerimiz bize ait. Olmaları anlamında öznerler ve bunların yani burada aslında şu konu geliyor esasında zorluğu şeyde yatıyor. Düşünce ve varlığın birliğini ileri sürmekte. Bunu çözmek çok kolay. Mesela Parmenides'te ya da Xenophanes'te vardı. Düşünülmek ve olmak birdir diyor. Yani Descartes'in geldiği nokta burası. Düşünceyi ve varlığı ayırt etmiyor. Çünkü düşüncenin evet. Varlığın olduğu yerde düşünce de oluyor. Çünkü varlık bir soyutlama, bir belirlenim, bir kavram ne dersek diyelim. En de sonunda bir düşünce. Yani şimdi bu görgücülük bakış açısından bakıldığında tuhaf bir soru haline geliyor. Yani oradan yanıtlanması şey. Ama rasyonalistler bunu en başında yanıtlıyorlar ve şey olarak yanıtlıyorlar. Yani kavram ve realitenin birliği olarak. Biraz şey yapalım mı? Yani şimdi burada yani bu aslında öznel ve nesnelin birliği. Öyle kabul edeceğiz. Şimdi Descartes'in cogito ergo sum'u bunun bir çözümü. Değil mi? Yani öyle düşünebiliriz. Çünkü Descartes neyin var olduğunu ve neyin bilinebileceğini ya da neden kuşku duyulamayacağını anlatıyor. Burada bir başka bizim sorunumuz da var. Ben geçenlerde kendim dinlerken bu kayıtları orada fark ettim. Özellikle başta bunun üzerine çok durmuşuz. Bilgi kuşkunun karşıtı. Yani kuşku kuşku duymak bilmiyor olmak demek. Ve kuşku insanın şeyi değil, durabileceği bir nokta değil. Kuşku var olanı yok etmeye getiriyor, yatsımaya, olumsuzlamaya götürüyor. Ve bu aslında bizim felsefede diyalektik dediğimiz şey. Yani pozitif olanı olumsuzlamak. Kuşku düşünceyi kıpırdatmanın ilk adımı. Ama orada kalmamak gerekiyor ve orada kaldığımız zaman bilgi elde edemeyiz. Yani şimdi bilgi ve kuşku ayrı şeyler, karşıt şeyler. Hatırlayan var mı bu temayı? Yani sanki bilimde kuşkunun olması gerekir gibi bir şey vardı, bakış açısı vardı. Ve tamam yani bilimde kuşkunun, bilimsel süreçte kuşkunun olması bilimsel düşünceyi devindiren etmen olur. Ama bilimin ya da bilginin kendi içinde kuşku var mıdır diye sorarsak ancak bir moment olarak vardır. Yani ortadan kalkmış olarak vardır ama sonuçta bilgiye dönüşmüş olmalı o kuşku. O bilimsellik. Yoksa kuşkuculuk bilimsellik demek değil. Kuşkuculuk bilgisizlik demek Ve bilginin olanağı tanıtlamadan geçiyor. Bu da bir şey. Dogma olarak kabul edebiliriz bunu. Yani bu çok aksiyomatik bir şey, açık bir şey. O yüzden dogma dedim. Çünkü tanıtlamasız bir şey bilgi olamaz. Şimdi bu soykırım konusu konuşuluyor Ermenilerle ilgili olarak ya da başka kültürlerle ilgili olarak. Yani burada insanların görüşleri olabilir. Bu görüşler görüş, doksa dedikleri şey. Yani görüşün gerçekliği konusunda bir dayanağı yok. Görüş öznel, kişiye ait ve şey değil, sübjektif. Bunun o fenomenin, yani bir olay var. Bir takım insanlar gidiyorlar, yolda ölüyorlar, öldürülüyorlar, kendileri başkalarını öldürüyorlar vesaire. Bu bir fenomen. Bu fenomenin adı, kavramı nedir? Bu konuda bilimsel ya da gerçek bir çözümleme yapılabilir mi? Dediğimiz zaman kuşkucular belki de diyecekler. Onlar her şeye belki diyorlar. Belki şöyle olabilir, belki böyle olabilir falan. Bu bilgi değil. Bu bilgisizlik ve cehalet dediğimiz şey. O fenomenin gerçek kavramı ona yapıştırılmalı. Ki fenomen olmaktan, yani görünge olmaktan çıksın, gerçek özünü göstersin. O nasıl yapılır? O kavramsal bağıntılarla yapılır. Yani şunun bunun tanıkların, manıkların bakışlarına, gözlemlerine, raporlarına falan... Bunlar olayı tanımlamak için yeterli değil. Yani çünkü bakıyorsunuz bir Türk diyor ki şu kadar Türk öldürüldü Ermeniler tarafından. Bir Ermeni diyor ki şu kadar Ermeni öldürüldü. Yani her taraf birbirini öldürmüş. İki tarafta da şeyler, kayıplar var. Yani bu insanların çıldırdığı bir nokta ve çok kötü bir durumları. Yani kimse buraya isteyerek düşmüyor. Her neyse bunun nesnel... Şimdi bu da bir argüman. Yani hayır, şimdi demek istediğimiz şu. Yani bu tür... evet. Evet. Güzel. İşte aslında varmak istediğimiz noktaya böyle temelsiz önermelerle ve önesirimlerle varamayız. Yani bu bir şey olamaz. İddia sorunu olamaz. İddia sorunu olsa kendisi bir fenomen olur ve onun üzerine işte şeyler çıkar. Yani bu başka yeni yeni olaylar çıkar. Ha? Yani Türkiye'de linç edilebilir bir takım insanlar. Bir yerde dersen ki burada şu olmadı, bu olmadı... şey olabilir. Yani yeni bir fenomen ortaya çıkabilir. Bu tür olayların, bu sadece Ermeni olayıyla ilgili değil. Ermenilerin yaşadıklarıyla. Örneğin Holocaust denen şey. Yani bu orada da mesela insanlar hemen hemen her şeyi ilk sunulduğu biçimiyle alıp daha önce sorgulayamıyorlar. Çünkü doğal bilinç donatılı değil. Yani kavramsal bilgiye ulaşacak aygıtlarla donatılı değil ve sürekli bir yanılsama içinde. Ya bu Parmenides'in doksasını şafi almayın. Çünkü o normal bilincin şeyini söylüyor, durumunu ve değerini söylüyor. Doksa içindeyiz. O doksayı kırmak için kavrama varmamız lazım. Soykırım kavramını şeyle, burada şimdi bir malzeme, epey bir gereç var. Soykırım tanımlanmış. Yani o internette, Türkçe'de bulabilirsiniz, İngilizce, her dilde var. O içerik doğru mu? Soykırıma şey diyorlar, yani bir soyun, ırkın, bilmem neyin yok etme niyetiyle bir bölümünün ya da tamamının yok edilmesi falan, çeşitli kısımlar. Burada en özel olan şey niyet. Ve tabii niyeti kim belirleyecek? Şimdi bunlar zaten hala tartışılan şeyler. Yani o konu, o da kapanmış değil. Niyet niye ortaya çıksın? Yani bir soy başka bir soyu niye ortadan kaldırsın? Böyle bir niyet olamaz. Niyeti ortadan kaldırırsak soykırım diye bir şey de kalmaz. Ve işin gerçeği bu olabilir. Çünkü yani niye bir kültür? İnsanlar bunlar deliler değiller. Ulusal varlıklar. Ne kadar ilkel olurlarsa olsunlar bir soyu ya da bir şeyi, kültür biçimini bütünüyle yok etme gibi bir amaçları, yani kültürel, kültürü yok etmek değil burada. Kültür, kültürler zaten yok oluyorlar. Kültürün yok olması soykırım değil. Değil mi? Yani bir insanların boş inançtan kurtulmaları falan, bu soykırım değil. Yani aydınlanma mesela boş inancı yok etmek çalıştı Avrupa'da ve büyük ölçüde başardı ama tamamıyla başaramadı. Yine de yani kültürel dönüşümlerin başarılması için soykırım falan, yani o düşünceleri taşıyan insanların ortadan kaldırılması gerekmiyor. Yani soykırım kavramının kendisi şey olabilir, gereksiz olabilir, yanlış olabilir ve niyet...
Soykırım o zaman kavramı yok.
Kavram yoktu o zaman.
Zaten o zaman yoktu.
Yoktu. Daha önce veriliyor da esas gündeme geliş. Şimdi burada tanıtlama, yani bu tanıtlama platformu değil ve şey yapabiliriz, sadece irdeleyebiliriz konuyu. Eğer yani soykırım olması için niyet faktörü zorunluysa ve niyet faktörünü çıkartamıyorsak soykırımı da silip atmak zorundayız. Yani şimdi Tutsiler Hutuları kırıp geçirdiler Afrika'da. Bu soykırım mı? Bu insanlar niye ötekilerini soy olarak yok etmek istiyorlar? Falan. Evet, öyle diyorlar. Yani binlerce soykırım şeyi var, örneği var.
Asurlulardan başlıyor.
Tabii, yani soykırım bir yerde bir saçmalığa kadar gidiyor. Kitle kıyımı var. Çünkü yani binlerce insan bir anda suçsuz insan, ilgisiz insan yok edilebiliyor. Onu şeye bağladık, niyet faktörüne bağladık ve niyet, yani bir kültürün bir başka kültürü bütününde yok etme niyeti. Yani bir kültürün bir kültüründen nefret etmesi gerekir. Yok etme kavramı nefretle bağlı olan bir kavram.
Peki politik felsefeye mi giriyor, tarih felsefeye mi giriyor?
İkisine de giriyor. Evet. Yani nefreti çıkarsa, niyeti, yani nefreti çıkarsayabilirsek o zaman şey kalmaz. İstenç, savaşların gerekçesini çıkardık, çözümledik. Yani orada bir ulusun istencini ya da bir devletin istencinin başka bir devletin ya da devletlerin istencine üstün çıkması amaçlanıyor. Yani boyun eğdirme amaçlanıyor. Savaşlarda hiçbir zaman şey yok. Yok etme gibi bir, yok etme uğruna yok etme gibi bir amaç yok. O olursa o savaş suçu oluyor, insanlık suçu oluyor. Ha? Ari ırk için de bakın Hitler'in kendisinin şöyle bir şeyini ben okumuştum. Yani kendisi arı değil. Hitler'in kendisi arı değil ve arı ırkı savunuyor. Yani o kuşak içinde olacak, zaman içinde olacak. Bu şey değil. Değil. Yani bu soykırım niyetini değil. Bu soy dönüştürme, bu öjenik denen şey. Irkı güzelleştirme. Hayır, öldürmek anlamına gelmiyor. Yani bunlar, şimdi birazcık objektif olalım. Yani bu Nazilerin içinde, Naziler deliler değiller. Yani, Heidegger Nazi biliyorsunuz. Heisenberg Nazi, Karajan Nazi. Yani bu insanlar ve bunların sayısı Amerika'ya kaçanlardan çok daha fazlası. Almanya'da kalıyor bu insanlar. Leni Riefenstahl, bu sinema sektöründe belki de bir numarada duran, o sanat dalında muhtemelen bir numarada duran bir bayan. Bu da olimpiyat.
İnsanların çaresizlik giden Almanya'da kalıp rejime razı olmaları
hayır.
Nazileri arındırmaz ki.
Hayır, yani bunlar çaresizlikten değiller. Çaresizlikten değiller.
Onu bilemeyiz ki.
Çaresizlikten değiller. Burada insanlar Alman kültüründe aramak lazım bunun nedeni. Yani başka kültürlerde de böyle eğilimler vardı. İngilizlerde, Kanadalılarda, Amerikalılarda ama hiçbir zaman bir başat olma noktasına gelmedi. Almanya'nın belki de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki uğradığı haksızlıklar ya da baskılar onları sabırlarına taşıyor. Her neyse bu, onu ayrıca inceleyeceğiz. Nazi fenomenini yani soykırım konuşması bantı var politik felsefede. Orada konuşmuşuz bir dönem ve evet orada ben diye anlattım. Yani bu soykırım ancak Hristiyanlık ve Yahudilik arasında bir sorun olabilir. Çünkü Yahudiler Hristiyanların tanrılarını öldürdüler. Ve senin en yüksek değerini, saltık değerini yok eden bir kültürü sen yapamazsın. Şimdi bu soyutlama, yani bu demek değil ki bütün bireyler aynı eğilim tutar. Hayır. Ama bir inanç onun tanrısını yok eden başka bir inanca düşmanlık duyabilir ve bu bir şey olabilir. Niyet olabilir. Ama bu bile reel olarak aslında ileri sürülmesi zor bir şey. Çünkü bütün bir kültürü o zaman yapıyor. Yani eğer niyet arıyorsak o zaman demek zorunda kalacağız. Ki bunu ben doğru olduğunu sanmıyorum. Bütün Hristiyanlar a priori antisemitiktir dememiz gerekir. Çünkü Hristiyanların kendi varlıklarını öldürdüğü Yahudiler. Yani o da Romalıların yaptığı yapmasının bir şeyi yok, niyet anlamı yok. Romalı general bırakın diyordu bu deliği şeye, Yahudilere ve Yahudiler onu yok etmekti. Çünkü onlar da kendi inançlarının reddedildiğini, tanınmadığını ve en büyük saygısızlık karşısında kaldığını düşündüler. Yani Avrupa'da Museviliğin uğradığı zulmün şeyi bu olabilir. Nedeni bu olabilir. Çünkü bu hemen hemen şeyde 10. yüzyıldan sonra başlıyor. Yani Hristiyanlık işte 5. yüzyılda falan artık Avrupa'da yerine yer yürütmeye başlıyor. Biliyorsunuz Roma İmparatorluğu var. Ve ondan sonra pogromların ardı arkası kesilmiyor. Yani Yahudiler toplumdan dışlanıyorlar. Giysileri tabii şimdi herhalde bu ve yani Naziler konusunda şunu söylemiştik. Bunlar şey değiller, yani son sözlerimiz değiller. Sadece yöntemimizi gösteriyor. Bir saniye. Naziler Hristiyan değiller. Naziler ateistler. Çünkü hiçbir din, ırk şeyinin üstünlüğünü şey yapmıyor, tanımıyor. Tek tanrılı dinler. Ve o Naziler antisemitizmi bir şey olarak kullandılar. Sosyalizmi kullanmaları gibi. Yani bu şey siz şeye felsefe toplantısına geldiniz ama erken geldiniz. Evet. Biraz 20 dakika şeyimiz bile başlayacaksa ya birazdan burayı bırakmanız gerekiyor. Şimdi toparlayalım artık. Yani bu ana hatlar bunlar ama bu son sözümüz değil. Bu sadece çözümlemelerin başlangıç noktası olabilir. Onu kuracağız. Savaş ne demek? Savaş yani savaş onlar dışsal faktörler. Yani istencin belirlenimleri. Biz ne dedik? Savaş devletlerin istençleri arasındaki bir çelişkinin çözümü. O devletin istenci genel bir şey. O istenç arazi olabilir ya da işte Bush'un istencinin anlattığı petrol olabilir vesaire. Yani bu şeyler sadece burada Jean-Jacques Rousseau bu çözümlemenin aslında kilit taşı ve ona dikkat etmemiz lazım. Devlet istençtir. Savaş devletler arasındaki bir ilişki. Yani bir bireyin bir başka bireyle ilişkisi savaş değil. Bir devletin başka devletle zor temelindeki istenç ilişkisi savaş. Yani zora dayanarak istencini kabul ettirme, dayatma girişimi savaş. Ve o istenç tanındığı anda, yani masaya oturup barış anlaşması ya da teslim anlaşması yaptığı anda savaş bitiyor. Savaşın amacı şey değil, yok etme değil. Soykırım yok etmeyi, doğrudan doğruya yok etmeyi amaçlıyor. Yani soykırımda bağışlanmak falan gibi bir şey yok. Çünkü bir kültür ya da bir soy, başka bir soyu bütününde şey olarak görüyor. Evet, varoluş tehdidi olarak diyor. Ceza aslında. Soykırım bir ceza. Bir tür ceza. İntikam değil ama bir tür ceza olarak görmek lazım. Tehdit değil de ceza. Çünkü bir suç var ortada. Yani bir kültürün bir başka kültürden nefret etmesi için onun bir nedeni olmalı. Niyet aranıyor diye soykırım kategorisinin içinde. Almanların değil.
Yani
antisemitizm konusunda Hristiyanlığın bir şeyi var. Almanlar da Hristiyan ama antisemitizm bütün şeyde var. Hristiyan dünyada var. Katolik, Protestan, Ortodoks hepsinde var. İslam'da fazla yok çünkü İslam İsa'yı Tanrı olarak kabul etmiyor. O İslam'da hiçbir zaman olmaz. Evet. Antisemitizmi kullanıyorlar diye ekledim. Yani Nazi ideolojisinin temeli ırkçılık. Irk idealizmi. Ve ırk idealizmi demek ateist olmak demek. Yani dinle hiçbir alakası yok. Din insanları ırklarında eşit görüyor. Ya da ırkçılığa izin vermeyen bir bakış açısı. Böylece yani bu dinle. Şimdi burada efendim. Kavimcilik.
Kalan bütün insanlarına doğuyor. Yani doğuyor. seçmece bir unsurlar. Tamamen ırkçılık.
Bir dakika, ırkçılık ayrı bir şey. Irk biyolojik bir faktör. Yani oradaki üstünlük şeyden geliyor ve
tanrısal olarak gelinmiş bize diyor. Üstünüz diye deniyor. Kafadan
örtü. Irkçı değil ama üstün olmak, üstün olduğunu iddia etmek ırkçılık demek değil. Irkçılık biyolojik bir şey. Yahudilik, Musevilik şey değil, ırkçılık değil. Yani tek tanrıcılık, orada eksik olan şey şu, yani Musevilerin tek tanrıları varken Musa'nın, Musa tek tanrı şey yapıyor, bildiriyor ve Yahova, yani başka bir tanrı yok şeyde, Musevilikte. Ama Musevi olmayan insanlığın tanrıları var. Ve Yahova'nın o başka tanrılar yanında bir tanrı olması gibi bir durum var. Öyle baktığınız zaman Musevilik tek tanrılık değil, tanrıcılık değil. Ama kendi içinde tek tanrı var. Yani bir kabile şeyi var, faktörü var. Yani insanlığın bütününden dışlanma ya da bir ayrılık faktörü var. Çünkü başka tanrı, yani vurgulu olarak demiyor ki Yahova tek tanrıdır, gerçek tanrıdır ve bütün insanlığı kucaklar demiyor. Yani Yahova'nın yanında şey var, başka tanrılar var diyor ve sanki bu ayrım sürekliymiş gibi bir tonda gidiyor şey. Ama yine de oradan da şey çıkartılabiliyor. Irkçılık, yani felsefede buna çok, felsefeden en minimal çıkarımız bu olmalı. Yani kavramları doğru uygulamak. Irkçılık biyolojik bir şey ve bir de olgulara da bakmamız lazım. Yani Musevilikte gerçekten ırkçılık var mı? Yani o kaynaklardan o şey çıkar mı? Onu incelemeden vargıda bulunmamak lazım.
Belki de.
Çıkmıyor. Yani ben öyle bir şey görmedim ve ama kölelik mesela İslam'da da Hristiyanlık'ta da hepsinde kölelik bir şey yapılıyor. Aklanıyor yani mevcut bir şey olarak, kurum olarak, legal yani meşru bir şey olarak kabul ediliyor. Bu şey ters değil mi?
Anlamadım ben şimdi.
Ne? Evet, nazizmin değil.
Aha, ama o zaman da nazilerin bu soykırımı
yapmaları nazilerin soykırımı fiili olarak ortada ölen insanlar var. Bunlar sadece Yahudiler değil. Slavlar çok büyük sayıda bunların arasında. Dünyalar azınlıkta yani çünkü sayıları çok fazla değil. Evet, önce kendi hasta sakatlarını, özürlerini şey yaptılar, yok ederek başladılar. Yani Nazilerin şeyleri dengesiz politikaları. Yok.
Alman ekonomisi.
Şimdi olguyu sorgulama diye bir şey yok. Yani orada 3 milyon ya da 6 milyon insan öldü mü? Öldü. Onu sorgulan, onun niteliği anlaşılması, o çok önemli. Eğer orada yanlış yapılırsa, yani o şey, trajik bir yanlış olabilir. Tehlikeli ve insanlık için iyi değil. Yani görüyorsunuz işte, o öyle kabul edilir. Şeyler mesela, ben yine bir internet sitesinde gördüm, tek bir soykırım oldu diyorlar, o da Holocaust. Yani başka bir şey olası değil. Tarihte tek bir soykırım oldu diyorlar. Yani o daha makul bir şey çünkü onun bir niyet için zemini var. İleri sürüyorlar. Almanlar değil, bunu Almanlar niye sürmüyorlar? Kim bilir?
Hitler belki bir deliydi. O durumda ki ben Alman ekonomisini bahane ederek, Yahudilerin elinde olduğunu bahane ederek o Aryan, yani Ary ırk olan Aryan ırkını öne sürüp kendine bir yandaş, yani nasyonel sosyalistleri topladı bir arada. Böylece orada yani, soykırım yaptı.
Bir kere bunlar bir ideolojileri var ve ideoloji bir arke temelindeki bir yapı. Bir öyle bakmamız gerekir. Bu arkelere ırk idealizmi. İkincisi bunlar pragmatik adamlar. Yani ideologlar, politikacılar hiçbir zaman ülkelerine bağlı şeyler değiller. İlkelerine ters gelen şeyleri de yaparlar. Hristiyanları nazileştirmeye çalıştılar. Alman Hristiyan naziler falan gibi şeyleri var. Yani hiç şey gördünüz mü? Böyle sağ elini kaldırmış nazi selam veren rahipler. Gördünüz mü? Protestan rahipler. Papalığın 2. Dünya Savaşı'nda nazileri ne ölçüde desteklediğini falan. Yani şimdi bunlar pragmatizmi, ideolojik bir partinin pragmatizmi bu tür eğilimleri kullanmak. Naziler sosyalist mi? Nasyonel sosyalizm onların adı. ve sosyalizm. Yani o şeyi taşıyorlar. Şimdi onu taşıdıkları, onu kullandılar. Yani Naziler, yine internette görebilirsiniz, işçilere ilk kez tatil olanağı veren şey, hükümet ya da parti durumundalar. Yani işçi haklarını, yani Almanya'yı toparladılar şeyde, iktidara geldikten sonra. Yani bir sürü zulüm yaptılar. Komünistleri yasakladılar, sosyal demokratları yasakladılar, yok ettiler ve antisemitizmi hızla tırmandırdılar. Yani pragmatizmleri onları şeye zorladı, antisemitizmi kullanmaya ve sosyalist görünmeye ve olmaya belli bir ölçüde. Yani bu onları sosyalist yapmaya yetmez. Ama kullandılar. Çünkü sen halkı manipüle ediyorsun bir partiyle ve o halkı ne kadar zaafı varsa onları kullanmak meşru diye bakıyorsun. Dediğim gibi yani Naziler eğer ırkçı iseler onların antisemitik olmaları değil, herkese karşı olmaları gerekir. Niye özel olarak antisemitik olsunlar? Niçin? Yani sen ırkçısın, insanların güzelleşmesini istiyorsun. Evet, ekonomik bakımdan, ama ekonomik bakımdan güçlü olmak bir şey gerektirmez, soykırım gerektirmez. Yani sosyalist bir parti soykırımı programını almıyor. Yani bu pragmatizm öyle görünüyor. Eğer Naziler ırkçı iseler, o zaman onların programlarında şey olamaz. Antisemitizm olamaz, çünkü antisemitizm Nazileri çok çok önceliyor ve Hristiyanlığa özgü bir fenomen.
Zencilerle karşılar.
Karşılar tabii. Yani Amerikalı zenciler orada birinci geldiği zaman...
Sebebini söyleyeyim mi?
He?
Pragmatik olmaları niye 3 milyon kişi sadece bu kişileri öldürmesinin sebebini söyleyeyim
mi? Söylüyor. Niye? Çünkü çalıştırdılar o insanları. Yani orada yemek yani... Ya yine şeyi kullandılar. Yani Nazi programından şey çıkmıyor. Özel olarak antisemitizm çıkmıyor.
Ben onu söylemiyorum. Yani onun sebebini kendilerince neydi?
Niye öldürdüler?
Yani o pragmatik yaklaşım başka bir şey.
Tabii yani bu şimdi bunlar konunun ana hatları. Ben evet son sözü söylediğimizi hiçbir zaman iddia etmiyoruz. Ve sadece şey yani bu perspektiflerden de bakmak gerekir. Bakılabilir. O zaman şimdi burası şey, bir de başka bir toplantıya ayrılacak ve evet, şeye gidelim. Son günün şeyine göre çaya. Aşağısı olabilir.